Ayrım 4. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 39. 5. Kısım. 28 Mayıs 1939'da gece yarısından hemen sonra şık giyimli genç bir adam Paris'in en iyi yemek veren lokantalarından birinde Grayon meydanında Chez Pierre'de oturmuş şef garsona isteklerini sıralıyordu. Önce order isterim Emil, sonra yengeç çorbası, mantarlı fileto, en sonunda da bir kup Jack, ne dersin? İhtiyar beyaz saçlı şef yıllardır tanıdığı Thomas Leven'in bu sorusuna hafif bir gülümsemeyle karşılık verdi. Genç adamın yanında parlak siyah saçları, bebek yüzü ve güzel gözleriyle hemen dikkati çeken bir genç kadın oturuyordu. Adı Mimi Chambert'di. Çok acıktık Emil, Jean-Louis Barrault'u Shakespeare'in bir oyununda seyrettik. O halde soğuk ordövr yerine sıcak kanepe yaptırayım size. Yayın balığı füme. Shakespeare zaten yeteri kadar soğutmuştur sizi. Hep birlikte güldüler. İhtiyar şef mutfağa doğru gözden kayboldu. Lokanta eski usul uzun ve karanlık bir salondan ibaretti ama son derece rahattı. Genç kadın ise klasik olmaktan uzak çok dekolte bir elbise giymişti. Beyaz ipekten vücudunu sıkıca saran bu elbise vücudunun güzelliğini gözler önüne seriyordu. Ufak tefek yapısına rağmen sabah uyandığı zaman bile güzel olabilen ender kadınlardan biriydi. Thomas 2 yıldan beri tanıyordu onu. Genç kadına bakarak gülümsedi. İçini çekti. Ah Paris, şu an içinde yaşanabilecek tek şehir. Seninle muhteşem birkaç hafta geçireceğiz şekerim. Tekrar neşelendiğine o kadar sevindim ki sevgilim. Dün gece hiç rahat değildin. Bütün gece 3 dilde sayıkladın. Sadece Fransızca sayıkladıklarını anlayabildim. Pasaportunla ilgili bir şey mi var? Nereden çıkardın? Boyuna sınır dışı edilmekten, ikamet izni alamamaktan bahsediyordun. Hem şimdi Paris'teki Almanların hepsinde bu dert var. Genç kadının elini avucunun içine alıp parmaklarının ucunu hafifçe öptü. Endişe edecek bir durum yok. Aptalca bir şey gelmişti başıma ama şimdi halloldu. Fazla önemli değil. Mimi'yi ikna etmeye çalışırken söylediklerine inanabilmek için kendisini de zorluyordu Thomas. Birisi kötü bir oyun oynadı bana. Aldatıldım. Böyle şeyler herkesin başına gelebilir. Nasıl olsa geçecek. Birinci sınıf bir avukat tuttum. Kısa süre sonra haklı olduğum ortaya çıkınca özür dileyecekler benden. Bunlar olana kadar da seninle güzel günler geçireceğiz. O anda Emil yanı başlarında belirdi. Mr. Leven, sizinle görüşmek isteyen 2 gentleman var dışarıda. Thomas onun işaretliği yöne bakınca lokantanın girişinde çok temiz sayılamayacak trench coatlar giymiş 2 kişinin biraz sıkılarak kendisini selamladıklarını gördü. Ayağa kalktı. 2 dakika sonra gelirim küçüğüm. Kapıya doğru yürüdü. Baylar, beni görmek istemişsiniz, buyurun. Trench coatlu adamlar bakıştılar, biri konuştu. Monsieur, biraz önce Mademoiselle Chambert'in dairesine küçük bir ziyarette bulunduk. Dedektifiz ve sizi tevkif etmek zorundayız. Suçum ne diye sordu Thomas yavaşça. İçinden yine gülmek geliyordu. Merkezde her şeyi öğrenirsiniz. Demek kabus henüz sona ermemişti. Tatlı bir sesle hitap etti adamlara. Baylar, Fransızsınız. Yemek yerken bir insanın rahatını bozmanın halkın gözünde ne kadar büyük bir suç olduğunu bilirsiniz. Yemeğimi bitirinceye kadar sabredip daha sonra tevkif etmenizi rica edecektim sizden. İki dedektif bir an düşündüler. Önce şefimize soralım. Thomas bunu kabul edince adamlardan biri telefonun olduğu bölmeye girdi. Kısa sürede tekrar belirdi. İsteğiniz kabul edildi monsieur. Şefim sadece bir ricada bulundu sizden. Neymiş istediği? Yemekte size katılıp katılamayacağını sordu. İyi bir sofrada her şey daha kolay halledilir dedi. Buyursun, bence bir sakıncası yok. Yalnız şefinizin kim olduğunu öğrenmek isterdim. İki dedektif şeflerinin adını söylediler Thomas'a. Thomas masaya döndü, ihtiyar şefe başıyla işaret etti. Emil, misafirim gelecek. Bir servis daha getir lütfen. Kim gelecek diye sordu Mimi, yüzünde garip bir gülümsemeyle. Albay Simeon. Ya, Mimi alışılanın tersine sadece bu bir kelime ile yetindi. Albay Jules Simeon kibar, hoş bir adamdı. Özenle burulmuş bıyığı, Romalı burnu ve keskin gözleriyle aktör Adolf Menjo'yu andırıyordu. Yalnız ondan daha uzundu boyu. Thomas'ı büyük bir saygıyla, Mimi'yi ise eski bir dost gibi selamladı. Bu kahramanımızı nedense biraz tedirgin etti. Simeon'un lacivert elbisesi hiç kuşkusuz birinci sınıf bir terzinin elinden çıkmıştı. Ama sırtı ve dirsek yerleri yavaş yavaş parlamaya başlamıştı bile. Üstünde tek bir inci bulunan altın kravat iğnesi, altın kol düğmeleriyle bir örnekti. Papuçlarının topukları ise onarım gerektiriyordu. Çorba ve kanapeler mideye indirilirken konu hep Paris'ti. Mantarlı filetoya başlarken albay da asıl konuya geçti. Monsieur Leven, sizi hem gecenin bu saatinde hem de yemek sırasında rahatsız ettiğim için özür dilerim. Patatesler gerçekten nefis olmuş. Siz ne dersiniz? Yüksek makamlardan bir emir aldım. Sabahtan beri sizi arıyoruz. Thomas birden Shakespeare'in 3. Richard'ını canlandıran Jean-Louis Barrault'un sesini duyar gibi oldu derinden. Kulağında kalan bir iki satır vardı ama neden sadece bu satırları hatırladığını anlayamıyordu bir türlü. Evet albayım, patatesler gerçekten nefis. İşin sırrını bilmek gerek. Bütün mesele patatesleri iki kere yağa batırmakta. Fransız yemeklerinin bir eşi daha yok doğrusu. Thomas uzanıp Mimi'nin kolunu tuttu. Albay gülümsedi. Bu adama gittikçe ısınıyorum diye düşündü Thomas. Bunu hissetmiş gibi lafı yine çevirdi albay. Ama herhalde sadece Fransız yemekleri için gelmediniz Paris'e. Köln'de ve Londra'da adamlarımız var. Değerli binbaşı Lewis'la aranızda geçen pazarlıklardan haberdarız. Acaba yine eskisi gibi solgun yüzlü mü? Thomas yine Jean-Louis Barrault'un sesini duyar gibi oldu. Ölümsüz oyuncunun sesi kulaklarından çıkmıyordu bir türlü. Bir de sözlerin ne olduğunu tam olarak çıkarabilseydi. Mimi neden öyle tatlı tatlı gülümsüyordu acaba? Monsieur Leven, Albay Simeon devam etti. Gerçekten üzgünüm. Fransa'yı, Fransız yemeklerini bu kadar sevmenize karşılık sizi sınır dışı etmek için emir almış bulunuyorum. Tehdit altındaki zavallı ülkem için tehlikelisiniz. Bu gece sınıra götüreceğiz sizi. Bir daha da Fransa'ya ayak basmayacaksınız. Thomas bir kahkaha koyuverdi. Mimi şöyle bir baktı. Tanıştıklarından bu yana ilk kez onun kahkahasına katılmamıştı. Bunu fark edince Thomas hemen sustu. Ancak, albay tabağına biraz daha mantar almakla meşguldü. Ancak Monsieur Leven, bundan kurtulmanızın bir yolu var. Bizim için çalışmanız şartıyla kurtulabilirsiniz. Döksiyen büro, yani Fransız haber alma servisi için. Thomas biraz daha dik oturdu. Herhalde yanlış anlayacak kadar sarhoş değilim diye kendi kendini yokladı. Hafif bir sesle sordu. Mademoiselle Chambert'in yanında bana açık açık Fransız haber alma servisinde çalışmamı mı teklif ediyorsunuz? Ne sakıncası var sevgilim? Mimi eğilip yanağından öptü Thomas'ı. Ne de olsa ben de servisten sayılırım. Sen de mi? Thomas boğulur gibi olmuştu. Tam olarak değil ama onların hesabına da çalışıp 3-5 kuruş alıyorum. Ne o, kızdın mı yoksa? Mademoiselle Chambert gördüğüm yurtseverlerin en güzeli diyerek çapınca güldü Albay Simeon. O an yemeğin başından beri Thomas'ın kulağını tırmalayan ses, aktör Jean-Louis Barrault'un sesi bir kere daha canlandı kulaklarında. Monsieur Leven, albay elindeki kırmızı şarap dolu kadehi havaya kaldırdı. Bizim hesabımıza çalışmaya hazır mısınız? Thomas tatlı, iyi huylu Mimi'ye, iyi yetişmiş bir insan olan Simeon'a ve nefis yemeklerle dolu masaya sırayla baktı. Demek yapabileceğim başka bir şey yok. Ben dünyayı yanlış anlamışım. Çılgınlık seli altında boğulmak istemiyorsam hemen değişip onlara ayak uydurmalıyım. Mimi kulağına eğildi. Sevgilim, inat etme de katıl bize. Çok iyi vakit geçireceğiz, göreceksin. Albay da öteki kulağına eğilmişti. Monsieur, karar verdiniz mi? Aktör Jean-Louis Barrault'un sesi de kafasının içindeydi. Kötü olmaya karar verdim. Karar verdim diye mırıldandı Thomas. Menü: 28 Mayıs 1939. Böcek çorbası, yayın balığından sıcak kanepeler, mantarlı fileto, kızarmış patates, coup jack. Bu yemek sırasında Thomas Leven gizli ajan oldu. Böcek çorbası: 4 kişiye yetecek kadar bir düzine böcek kaynar suda 15 dakika haşlanır. Sonra kıskaçları ve kuyruklarından etleri ayrılır. Kabukları havanda dövülüp toz haline getirilir ve 100 gram yağda kabarmaya ve kızarmaya başlayıncaya kadar kavrulur. Kızarmış kabuk ununun üzerine bir yemek kaşığı un, 1 litreye yakın et suyu katılır ve karışım üzeri tülbentle kaplanmış ince bir süzgeçten geçirilir. Çorba kaselere konmadan önce bir kere daha kaynatılır ve böceklerin etleri de katılır. Çorbanın fazla koyu olmamasına dikkat edilir. Bu özellikle ziyafetlerde yapılmaması gereken bir hatadır. yayın balığından sıcak kanepeler, ince kesilmiş ekmek dilimleri süte batırılır ve iki dilim arasına önceden yine süte batırılmış, tütsülenmiş yayın balığı dilimleri yerleştirilir. Dilimlerin üstüne rendelenmiş peynir ve ufak tereyağı parçacıkları serpilip bir tepsiye yerleştirilerek fırına sürülür. Mantarlı fileto. Filetolar kızgın yağda kızartılır ve bir tabağa alınarak soğumaları önlenir. Etin yanında verilecek mantarlar ise şu şekilde hazırlanır. Bir baş soğan doğranır ve yağda kavrulur. Bir fincan beyaz şarap buna katılır ve kaynatılır. Üç yumurta sarısı bir yemek kaşığı yağla çırpılır. İçine yarım limonun suyu, tuz, biber karıştırılarak ilave edilir. Bu karışım yoğunlaşıncaya kadar pişirilir. Temizlenmiş mantarlar ayrıca doğranmış arpacık soğanlarıyla bir miktar yağ ve yarım fincan beyaz şarapla pişirilir. Bu arada bir yemek kaşığı un ve iki fincan et suyundan sos hazırlanır. Mantarlar ve sos bir araya getirilerek son olarak hepsi bir taşım kaynatılır. Coup Jacques. Bir miktar vanilyalı dondurmanın üzerine krem şanti konur. Bunun da üzerine yarım saat kiraz liköründe dinlendirilmiş meyve salatası ilave edilir. Taze veya konserve. Meyve salatasının üzerine de çilekli dondurma konarak yine krem şanti ile örtülür ve üstüne de süs olarak glase kiraz taneleri yerleştirilir. 6. Kısım. Önce Alman istihbarat bölümü, sonra İngiliz gizli servisi, şimdi de Fransızların Döksiyen bürosu. Bütün bunlar 96 saat içinde olup bitmişti. Daha birkaç gün önce Londra'da saygıdeğer bir yurttaş ve başarılı bir bankerdim. Kulüpte olanları anlatsam kimse inanır mı acaba? Thomas Lieven ince parmaklarını saçları arasında gezdirdi. Durumum ümitsiz görünüyorsa da ciddi bir tehlike içinde değilim. Basit bir yurttaş olmaktan çıkıp eski halimin yıkıntıları üzerinde bambaşka bir insan olarak yükseliyorum. Bu tarihi bir an. Emil, ihtiyar şef çabuk adımlarla geldi yanına. Kutlamamız gereken bir şey var, şampanya lütfen. Mimi sarılıp öpüverdi birden Thomas'ı, sonra albaya döndü. Ne kadar tatlı adam değil mi? Monsieur, davranışınızı tebrik ederim. Bizim hesabımıza çalışmaya hazır olduğunuzu söylemeniz beni çok sevindirdi. Sizinle çalışmaya hazır olduğumu söylemedim. Sadece başka çarem olmadığı için kabullendim bu teklifi. İkisi de aynı kapıya çıkar. Tabii açtığım dava sona erinceye kadar yaparım bu işi. Davamı kazanır kazanmaz Londra'ya yerleşmeye niyetliyim, anlaşıldı değil mi? Gayet iyi anladım Monsieur. Simeon bunu söylerken hafifçe güldü. Sanki Thomas'ın davasını hiçbir zaman kazanamayacağını, Londra'ya bir daha hiç dönemeyeceğini biliyormuş gibi bir hava vardı gülüşünde. Yalnız size hangi konuda yardımım dokunabileceğini çıkaramadım bir türlü. Bankersiniz. Ne olmuş bankersem? Simeon göz kırptı. Hanımefendi bana ne kadar becerikli olduğunuzu anlattı. Mimi, yapmacık bir öfke vardı sesinde şimdi. Aramızda geçenleri anlatmak doğru mu? Vatan sevgisi zorladı onu. O kadar şahane bir kadın ki. Bakıyorum onun hakkında derin bilgi sahibi olacak kadar ilerletmişsiniz dostluğu. Mimi ve Simeon aynı anda konuştular. Bir subay olarak sizi şerefimle temin ederim ki. Ama sevgilim, seni tanımadan önce oldu bütün bunlar. İkisi de aynı anda susup gülmeye başladılar. Mimi Thomas'a sokuldu. Bu adama gerçekten aşıktı. Tipik bir İngiliz bankerini, İngiliz centilmenini andıran, fakat onlarda rastlanmayan bir zeka ve sevimliliğe sahip, gerektiğinde ciddi, gerektiğinde de çok samimi olabilen bu adama hayrandı Mimi. Beni tanımadan çok önce ha? Peki, anlıyorum. Demek şu andan sonra Fransız gizli servisinin mali danışmanı sayabilirim kendimi. Tam anlamıyla Monsieur, özel görevler yükleneceksiniz. İzin verin de şampanya gelmeden önce size bir iki noktayı açıklayayım. Bu söyleyeceklerimin son derece samimi olduğuna inanmanızı isterim. Gençliğime rağmen bir takım ilkeler edindim. Eğer vereceğiniz görevleri bu ilkelerime aykırı bulursam, sizden görevimden affedilerek sınır dışı edilmeyi isteyebilirim. Peki Monsieur, nedir bu ilkeleriniz? Üniforma giymem albayım. Belki size garip gelecek ama insanlara ateş etmeyi de sevmem. Herhangi bir kişiye karşı şiddet kullanmak, birini tevkif etmek, işkence yapmak da ilkelerime aykırıdır. Aziz dostum, böyle basit görevlere sevk etmeyecek derecede saygımız var size. Herhangi bir kişiyi yaralamak ya da soymak, mesleğimle ilgili işler dışında soymak, kabul edemeyeceğim görevler arasına girer. Mesleğimle ilgili birine zarar vermem ancak karşımdakinin bunu fazlasıyla hak ettiğine inandığım zaman mümkün olur. Bu konuda hiç kuşkunuz olmasın Monsieur. İlkelerinize sadık kalacaksınız. Bizi ilgilendiren sadece kafanızı çalıştırmanız. Emil şampanyayı getirdi. Hepsi birer yudum aldıktan sonra albay, yalnız gizli ajanlar için gerekli olan bir kursa katılmanızı isteyeceğim sizden. Kurallarımıza göre bu şarttır. Şimdiye kadar duyup görmediğiniz birçok numaraya tanık olacaksınız. Dahiyane buluşlarımızı göreceksiniz. Özel kamplarımızdan birine derhal gönderilmeniz için gerekeni yaparım. Bu gecelik rahat bırakın onu Jules diye yalvardı Mine. Bu gece yeteri kadar şey öğrendi. 30 Mayıs 1939 sabahı erken saatlerde Mimi'nin evine gelen iki adam Thomas Leven'i görmek istediklerini söylediler. Üzerlerindeki ucuz hazır elbiseler, bol pantolonlar vardı. Düşük ücretli ikinci sınıf ajanlardı bunlar. Thomas gri üzerine siyah noktalı kruvaze bir elbise giymişti. Beyaz gömlek, siyah kravat, siyah şapka, siyah papuçlar ve tabii sevgili saati giyimini tamamlıyordu. Elinde küçük bir bavul vardı. Yüzlerindeki ciddi ifadeyi bir an bile bozmayan iki centilmen, Thomas'ı kelimenin tam anlamıyla bir kamyonete tıktılar. Dışarı bakmak istediği zaman arka pencereye takılan kapakların içeri ışık bile sızdırmayacak şekilde örtülmüş olduğunu fark etti. 5 saat bu şekilde yolculuk ettikten sonra Thomas'ın vücudunda ağrımayan tek kemik kalmamıştı. Kamyonet sonunda durup da iki adam Thomas'ın inmesine izin verdiklerinde, Thomas dikenli tellerle çevrili bir arazide olduklarını gördü. Arkada gri, kasvetli bir bina, daha gerilerde ise bir ormancık vardı. Binanın girişinde silahlı bir asker bekliyordu. İki muhafız asık suratlı nöbetçinin yanına gittiler. Ceplerinden çıkardıkları bir sürü kağıdı gösterip kimliklerini anlatmaya çalışıyorlar. Nöbetçi de verilenleri büyük bir dikkatle inceliyordu. Bu arada Thomas'ın gözüne tel örgünün dışından keresto yüklü küçük arabasına binmiş, ağır ağır gitmekte olan bir ihtiyar ilişti. ''Daha çok yolun var mı?'' dedi.
''Var ya, Saint Nicholas'a 2 milden çok sürer.''
''Ne tarafta yahu Saint Nicholas?''
''Ne tarafta mı? Nerede olacak? Nancy'den hemen önce.''
''Tamam, tamam.'' Muhafızları yanına gelmişlerdi bu arada. Bir tanesi açıklamada bulundu. ''Sizi bu şekilde her tarafı kapalı bir kamyonette getirdiğimiz için üzgünüz. Kesin emir almıştık böyle davranmak için. Bulunduğumuz yeri bilmemeniz gerekiyor.''
''Ya, öyle mi?''
Eski bina 3. sınıf bir otel gibi döşenmişti. Herhalde fazla parası yoktu işletenin. Bari sağda solda böcek olmasa, o zaman yandık demektir. Kursa Thomas'tan başka 27 ajan daha katılıyordu. Çoğunluğu Fransız'dı ama aralarında 2 Avusturyalı, 5 Alman, 1 Polonyalı, 1 de Japon vardı. Kursun yöneticisi zayıf, sıhhatsiz görünüşlü bir adamdı. Çökmüş, çok sinirli bir hali vardı. Bu haliyle Alman meslektaşı binbaşı Luz'u çok andırıyordu.
''Beyler,'' diye söze girişti, ''benim adım Jüpiter. Kurs süresince hepimizin bir takma adı olacak. Şimdi yarım saat içinde kendinize birer takma ad ve buna uyacak birer de meslek seçin. O andan kursun sonuna kadar hep bu kimliği taşıyacaksınız. Ben ve arkadaşlarım sizi yanıltmak, şaşırtıp gerçek kimliğinizi ortaya çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Siz benimseyebileceğiniz bir kimlik seçmeye dikkat edin.''
Thomas aklına gelen ilk adı seçti. Adolf Mayer. Böyle aptalca şeylerden nefret ederdi. Öğleden sonra gri bir tulum ve ceket getirdiler. Göğüs cebinin üzerine yeni adı işlenmişti. Diğerlerine de aynı giysiden vermişlerdi. Yemek çok kötüydü. Thomas'a düşen oda ve yatak da birer felaketti. Uyumadan önce sevgili saatini kulağına yapıştırıp çalışını, sonra bir sürede tiktaklarını dinledi dostumuz. Sonra gözlerini kapayıp Londra'daki rahat yatağında hayal etti kendini. Sabah saat 3'e doğru kulağının dibinde kükreyen bir sesle uyandı.
''Leven, Leven, cevap ver Leven.''
Ter içinde homurdanarak doğruldu yatağın içinde. ''Ne var?'' ''Ne var?'' der demez kulak tozuna, kafasına ardı ardına yumruklar inmeye başladı. Jüpiter yatağın baş ucunda durmuş, sinsi sinsi sırıtıyordu.
''Senin adın Mayer değil miydi? Görev anında da bu hatayı yaparsan şu anda hayatta olmazdın. Hadi iyi geceler, iyi uykular.''
Thomas hiç iyi uyuyamadı o akşam. Bundan sonra kulak tozuna yumruk yememek için ne gibi tedbirler alabileceğini kurdu kafasında. Sonunda bir plan yapabildi. Daha sonraki geceler Jüpiter ne kadar bağırırsa bağırsın, Thomas yavaş yavaş uyanıyor, kendini topluyor ve cevap veriyordu.
''Ne bağırıp duruyorsun? Benim adım Adolf Mayer.''
Jüpiter hayran olmuştu ona. ''Müthiş bir irade.'' Bilmediği Thomas'ın her gece yatmadan önce kulaklarına pamuk tıkadığıydı. Ajan adayları ilaçlar, patlayıcı maddeler ve her türlü silah hakkında çok şeyler öğrendiler. Thomas atışlarda 10 mermiden 8'ini hedefe isabet ettirince oldukça şaşırdı. Kendi kendine mırıldandı. ''Amma da talih, nişan almasını dahi bilmem.'' Jüpiter'in ağzı kulaklarına varıyordu. ''Hayır Mayer, doğuştan kabiliyetin var senin.'' Ondan sonraki atışta 10 mermiden 9'u tam isabet kaydetti. Thomas daha fazla şaşırdı bu kere. İnsanoğlu çok garip bir yaratık diye düşündü. O gece bunu düşünmekten gözüne uyku girmedi. Bana bir şeyler oluyor herhalde diyordu kendi kendine. Normal yaşantısından bir anda koparılarak ayrılan benim gibi biri üzüntüye kapılıp kendini içkiye verir. Her şeyi lanetler ya da hayatına kıyar. Ben ise ne ümitsizim, ne alkolik oldum, ne kimseye lanet okuyorum, ne de hayatıma kıymayı geçirdim aklımdan. Tam tersine, gerçek şu ki bütün bu işten zevk almaya başladım. Çok eğleniyorum, gencim, ailem, arkamda kalacak, üzülecek kimsem yok. Herkese de böyle talihli çıkmaz. Fransız gizli servisindeyim. Bu demektir ki Almanya'ya, öz vatanıma karşı çalışmam gerekecek. Ama hayır, Almanya'ya karşı değil, Gestapo'ya karşı olacak benim çalışmam. O halde üzülecek bir şey yok. Anlayamadığım tek şey nasıl olup da bu kadar isabetli atış yapabildiğim. Aslında şaşırmaktan çok eğlenceli buluyorum bu durumu. Şimdiye kadar ciddi bir mesleğim olduğu için hep hareketlerimi kontrol ediyor, bazen olduğumdan başka bir kalıba bürünüyordum. Demek gerçek kişiliğim bu tip işlere daha uygunmuş. Vay canına, ben neymişim meğer? Morse alfabesini Morse'la işaretleşmeyi öğrendi kısa zamanda. Şifre kullanarak yazmayı, şifre çözmeyi öğrendi. Şifreyle haberleşmek için Jüpiter hepsine Monte Cristo Kontu adlı kitaptan birer kopya dağıttı. Sonra da açıklamada bulundu. Sistem son derece basit. Görevdeyken hep bu kitaptan bir tane elinizin altında bulunduracaksınız. Diyelim ki elinize numaralı bir mesaj geçti. İlk numara elinizdeki kitabın kaçıncı sayfasını açmanız gerektiğini, ikinci numara kaçıncı satır olduğunu, üçüncüsü de satırdaki kelimenin hangisi olduğunu gösterir. Bu kelimeden başlayarak mesajı çözebilirsiniz. Herkese üzerlerinde şifreli mesajlar bulunan birer kağıt dağıttı Jüpiter. Ellerindeki kitabı kullanarak bu şifreyi çözeceklerdi. Sınıfın yarısı mesajı tam olarak çıkardı. Diğer yarısı Thomas Lieven dahil bir türlü çıkaramıyordu kağıtta yazılanları. Bütün çabasına rağmen Thomas'ın önündeki kağıda çıkan mesaj şuydu. Tvm xtrlitmi iontev. Bir kere daha kontrol edin dedi Jüpiter. Tekrar denediler. Yine aynı sonuç elde edildi. Sınıfın ancak yarısı doğru olarak çözmüştü şifreyi. Hepiniz şifreyi çözmeyi başarıncaya kadar devam edeceğiz buna. Gerekirse bütün gece bununla uğraşırız diyordu Jüpiter. Gerçekten bütün gece bununla uğraştılar. Sabaha karşı sınıfın yarısına aynı kitabın değişik bir baskısının dağıtılmış olduğu anlaşıldı. Tabii böyle hatalar görevdeyken olmaz dedi Jüpiter sapsarı bir yüzle. Tabii olmaz diye seslendi Thomas Lieven.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 49.